Ayrım 55, sayfa 470. Manfred yalnız yolculuk yapmaktaydı. Seyahat yasak değildi. Ne bir kontrol vardı, ne yol barikatları, ne polis aramaları, ne kimlik istemeler. Güney Afrika savaş merkezlerinden o kadar uzaktaydı ki tüketim mallarında dikkati çeker bir kıtlık bile yoktu. Bir tek beyaz un öğütülmesine sınır konmuş, bir de petrol vesikaya bağlanmıştı. Bu nedenle kimse üzerinde belgeler taşımak zorunda değildi. Manfred elinde küçük valiziyle Bloemfontein'e giden trene ikinci sınıf bir bilet aldı. Orası Orange Free eyaletinin başkentiydi. 500 millik yolu alırken kompartmanında 5 yolcu daha vardı. Garipti ama seçimle gelmiş hükümeti devirmek amacıyla düzenlenen gizli toplantı Artillery Hill tepesinin dibindeki mahalli hükümet binasında yapıldı. Manfred salona girdiğinde gizli teşkilatın forsunun ne kadar büyük ve yaygın olduğunu bir kere daha hatırladı. OB'nin komutanı gelip onu kapıda karşıladı. Manfred'e bağlılık yemini ettirdiği günlerden bu yana pek az değişmişti. Hala göbekli, yüz hatları hala sarkıktı. Bu sefer üzerinde koyu renk, kruvaze bir takım vardı. Sivil giyinmişti. Manfred'i sıcak bir selamla karşıladı. Elini iki eli arasına aldı, omzunu okşadı, tatlı tatlı gülümsedi. ''Seni bekliyordum kardeşim ama önce izin verirsen son karşılaşmamızdan bu yana kazandığın başarıları kutlamak istiyorum.'' Manfred odaya alındı, uzun bir masanın başına oturmuş diğer 5 kişiyle tanıştırıldı. ''Hepimiz bağlılık yemini etmiş kimseleriz. Serbestçe konuşabilirsin.'' dedi başkan Manfred'e. Manfred şu anda kardeşlik örgütünün en önemli konseyine hitap etmekte olduğunu anladı. Masanın alt ucuna oturdu. Yeri komutanın tam karşısındaydı. Manfred düşüncelerini toparlamaya çalıştı, ondan sonra konuşmaya başladı. ''Baylar, sizlere Alman halkının Führeri Adolf Hitler'in kişisel selamlarını getirdim. Afrikanerlerle Alman ulusu arasında her zaman var olan yakın dostluk konusunda size güvence vermemi, kendi hakkımız olanı geri alırken doğuştan ve fetihle bizim olan toprağımıza sahip çıkarken bizi desteklemeye hazır olduğunu da söylememi istedi.'' Manfred güçlü ve mantıklı konuşuyordu. Bu söylevi Alman Propaganda Bakanlığı'nın uzmanlarıyla birlikte hazırlamış, tekrar tekrar provasını yapmış, en iyi biçimde sunmaya hazırlanmıştı. Başarısını kendisini dinleyenlerin yüzündeki kendini kaptırmış ifadeyle ölçebiliyordu. Führer bu ülkede Smuts hükümetine ve İngilizlere sempati duyan tüm savaşacak yaştaki erkeklerin çekip gitmiş olduğunun farkında. Hemen hemen 160 bin insanımız kuzeye, sınırlarımızın dışındaki diyarlarda savaşmaya gitti. Bu durum işimizi daha da kolaylaştırıyor. Smuts özel kişilerdeki tüm silahların teslimini istedi diye onun sözünü kesti adamlardan biri. Av tüfeklerini, tabancaları bile topladı. Hatta meydanlarda duran ve tarihi eser sayılan topları da aldı. Silahsız ayaklanma olamaz. Sorunun can alacak noktasını gördünüz diye kabul etti Manfred. Başarıya ulaşmak için bize para ve silah gerek. Onları elde edeceğiz. Almanlar mı yollayacak bize? Hayır diyerek başını salladı Manfred. Bu düşünüldü fakat sonra reddedildi. Uzaklık çok fazla. Düşman bir kıyıya bol miktarda silah çıkarmanın riskosu göze alınamaz. Limanlar da çok iyi korunuyor ama limanların kontrolü elimize geçirdiğimiz anda Alman donanmasının U-botları bize ağır silah ikmali yapacak, biz de karşılığında limanlarımızı Alman U-botlarına açacağız. İngilizlere Cape rotasını yasaklayacağız. Ayaklanma için gerekli silahları nereden bulacağız? Jenny Smuts'tan dedi Manfred onlara. Hepsi yerlerinde tedirgin kıpırdanıp kuşkuyla birbirlerine baktılar. Sizin onayınızla küçük bir grup seçkin vurucu Stormjetter toplayacağım. Hükümetin silah ve cephane depolarını basıp ihtiyacımız olanları alacağız. Para için de aynı şey. Onu da bankalardan alacağız. Bu düşüncenin korkunçluğu, ataklığı, kapsamlılığı hepsini şaşırttı. Sessizce baktılar. Manfred devam etti. Hızlı ve acımasız hareket edeceğiz. Silahları alıp dağıtacağız. Sonra verilen bir işaretle ayaklanacağız. 40.000 vatansever, iktidarın dizginlerini elimize geçireceğiz. Polisi ve orduyu da, iletişim sistemini, demir yollarını, limanları da. Bütün bu yerlerde adamlarımız zaten kale içinde hazır. Kararlaştırılan işaret verildiği anda her şey kolayca yapılacak. O işaret ne olacak diye sordu OB'nin komutanı. Tüm ülkeyi alt üst edecek bir şey olacak. Afallatan bir şey olacak. Ama şimdi ondan söz etmek için vakit henüz erken. Yalnızca işaretin seçildiğini, işareti verecek kişinin de seçildiğini söylemek yeter. Manfred adama ciddi, kararlı bakışlarla bakıyordu. O onur benim olacak. Bu iş için eğitildim. Onu kendi başıma yardımsız yapacağım. Ondan sonra geriye sizin dizginleri kapmanız kalacak. Desteğimizi muzaffer Alman ordularına yönelteceğiz. Halkımızı hakkı olan, düşmanlarımız tarafından engellenen büyüklüğe kavuşturacağız. Susup onların yüzlerini inceledi. O yüzlerde vatansever ifadeler, gözlerde yepyeni ışıklar gördü. Baylar, harekete geçmek için onayınızı alabiliyor muyum? Diye sordu. Komutan herkesin yüzüne teker teker baktı. Hepsi başlarını evet anlamında sallayarak işaret verdiler. O zaman Manfred'e döndü. Onayımızı veriyor, sizi kutsuyoruz. Kardeşlik örgütünün her üyesinden destek ve yardım görmenizi sağlayacağım. Teşekkür ederim baylar, dedi Manfred alçak sesle. Şimdi sizlere Adolf Hitler'in Mein Kampf'taki kendi sözlerini tekrarlamak istiyorum. Ulu Tanrı zamanı geldiğinde silahlarımızı keskin etsin. Her zamanki gibi adil olsun. Özgürlüğü hak edip etmediğimize karar versin. Tanrı savaşımızı kutsasın. Amin diye bağırdılar bir ağızdan. Ayağa fırlayıp OB selamı çaktılar, yumruklarını göğüslerinde çaprazladılar. Amin. Yeşil Jaguar görünen bir yere, yolun tepeyi aştığı yere kenara park edilmiş duruyordu. Terk edilmiş gibi bir hali vardı. Sanki günlerdir kendi başına bırakılmıştı orada. Blaine Malcomes, Bentley'ini onun arkasına park etti, tepenin doruğuna yürüdü. Buraya daha önce hiç gelmemişti ama Senten ona kulübeyi de yolunu nasıl bulacağını da çok iyi tarif etmişti. Eğilip aşağıya baktı. Oldukça dikti ama inilmeyecek gibi değildi. Smith-Winkel körfezine zikzak çizerek inen patikayı görebiliyordu. Dipte 2-3 kaba kulübenin damları görünmekteydi. Tam Senten'in tarif ettiği gibi. Ceketini çıkarıp arabanın ön koltuğuna attı. Tepeden inmek terletici bir iş olacaktı. Bentley'i kilitledi, patikayı tutturdu. Buraya geliş nedeni yalnızca Senten istediği için değil, kendisinin de Şasa Courtney'e karşı sevgi ve sorumluluk duymasından, hatta ondan gurur duymasındandı. Geçmişte Şasa'nın günün birinde ya üvey oğlu ya da damadı olacağını ummuştu. Patikadan inerken bu konuda içi hüzünle doldu. Yo, hüzünden de derindi bu duyduğu. İki umudu da hala gerçekleşmemişti bugüne kadar. Senten'le evlenememişti. Isabella'nın ölümünden beri aradan 3 yıla yakın zaman geçtiği halde. Isabella'nın öldüğü gece Senten'in nasıl kaçtığını, sonra da nasıl kendisinin ona ulaşma çabalarını aylarca engellediğini hatırladı. O gece Isabella'nın ölüm yatağı başında korkunç bir şey olmuştu. Barıştıkları zaman bile Senten o konuda konuşmayı reddetmiş, ölüm yatağındaki kadınla aralarında neler geçtiği konusunda bir ima güvenmemeliydi. Çünkü açtığı yara hala iyileşmiş değildi. Senten'i Isabella'ya öyle teslim ettiği için. Aslında karısına asla güvenmemeliydi. Çünkü açtığı yara hala sağlamış değildi. Senten'in o etkiden sıyrılıp tekrar eskisi gibi sevgili ve koruyucu rolüne bürünebilmesi için bile Blaine'in hemen hemen 1 yıl sabır ve şefkat göstermesi gerekmişti. Oysa eskiden çok hoşlanırdı Senten o rolü oynamaktan. Ama hala evlilik konusuna asla yanaşmıyordu. Blaine ısrar etmeye çalıştığı zaman sinirli ve gergin bir hale geliyordu. Sanki Isabella hala hayattaymış gibi, mezardan uzanıp onlara kötü etkilerini ulaştırabiliyormuş gibiydi. Blaine'in hayatta en çok istediği şey, St. Anne Courtney'in nikahlı karısı olması, Tanrı'nın ve dünyanın gözünde bu ilişkinin açıklanmasıydı. Ama bunun olacağından iyice kuşku duymaya başlıyordu. ''Lütfen Blaine, şimdi isteme bunu, yapamam, konuşamam o konuyu. Hayır, nedenini sana söyleyemem. Bunca yıldır bu durumumuzla ne kadar mutlu olduk. O mutluluğu bozma tehlikesini göze alamam. Ben senden karım olmanı istiyorum. Sevgimizi onaylamanı, perçinlemeni istiyorum. Mahvetmeyi değil. Lütfen Blaine, şimdi bunu bırak, şimdi olmaz.'' Peki ne zaman senden, ne zaman olacağını söyle bana. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum sevgilim. Tek bildiğim seni pek çok sevdiğim. Beri yandan bir de Şasa'yla Tara vardı. Karanlıkta birbirini bulmaya çalışan iki kaybolmuş ruh gibiydiler. Birbirlerine ne kadar şiddetle ihtiyaç duyduklarını biliyordu Blaine. Bunu daha işin başlangıcında anlamıştı. El ele vermelerine ne kadar az kaldığını da görmüştü. Ama nedense o son hayati birleşmeyi ikisi de başaramamış, birbirlerinden uzaklaşıp yaklaşmış, öylece sürüklenmişlerdi. Bir neden yok gibiydi ortada. Belki yalnızca gurur ve dikbaşlılık. Birlikte olmayınca da eksiliyorlardı. İkisi de doğuştan kendilerine ihsan edilmiş olan o büyük yeteneklerden sonuna kadar yararlanamıyordu. İki güzel, yetenekli genç insandılar. Güç ve enerji doluydular. Hepsini var olmayan bir şeyler uğruna ziyan ediyor, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşuyor, umutsuzluklara kapılıp yıkılıyorlardı. ''Buna izin veremem.'' dedi kendi kendine kararlı bir sesle. ''Bu yüzden benden nefret etseler bile buna bir son vermem gerek.'' Patikanın dibine vardı, çevresine bakındı. Dinlenmeye ihtiyacı yoktu. Gerçi iniş kolay olmamıştı. Kendisi de 50'sine yaklaşmıştı ama yaşıtı olanlara göre, hatta 15 yaş genç olanlara göre çok daha zinde ve formdaydı. Körfeze karşı 4 kulübe vardı. Yapı malzemesi olarak genellikle dalgaların getirdiği tahtalar kullanılmıştı. Birbirinden ayrı tek tek duruyorlardı. Dar kumsalın hemen üzerindeki kayaların tepesindeydiler. Üçünün de boş olduğu belliydi. Pencerelerine tahtalar çakılmıştı. Blaine'in aradığı sıradaki sonuncu kulübeydi. Kumsalda oraya doğru yola koyuldu. Yaklaşınca pencerelerin açık, soluk perdelerin çekili olduğunu gördü. Balık ağları kapıya asılmış bir çift uzun kürekle balık oltası duvara dayanmıştı. Kumsalda oraya doğru yola koyuldu. Blaine basamakları çıktı, balkonu geçip kapıya yürüdü. Kapı açıktı. Adımını tek odadan içeri attı. Karşı duvardaki soba yakılmamıştı. Üzerinde duran tava kirliydi. İçinde yemek artıkları vardı. Kirli tabaklar, bardaklar ortadaki masaya saçılmış, kara karıncalar oraya ulaşmak için masanın ayaklarına tırmanıyorlardı. Tahta döşeme süpürülmemiş, kum doluydu. Pencerenin karşısındaki duvara bir ranza dayanmıştı. Üst yatakta şilte yoktu. Alttakinde karmakarışık gri battaniyeler ve sert bir şilte göze çarpıyordu. Hepsinin üzerine de Şasa Courtney uzanmış yatmaktaydı. Öğlene pek az kaldığı halde hala uyuyordu. Başucunda yerde hemen hemen boşalmış bir viski şişesiyle kocaman bir viski kadehi durmaktaydı. Şasa'nın aşağıya sallanmış kolunun uzanabileceği yerdeydiler. Genç adamın üzerinde yalnızca bir futbolcu şortu vardı. Vücudu maun gibi yanmış, tam plaj çocuğu olmuştu. Kollarındaki tüyler güneşten sararmış ama göğsündekiler siyah kalmıştı. Günlerdir tıraş olmadığı belliydi. Saçları da uzamış, kirli yastığın üzerine yayılmıştı. Güneş yanığı sefahat hayatının en kötü izlerini bir dereceye kadar örtüyordu. Sessizce uyumaktaydı. Veltevreden'den bu Salaşpur kulübeye kaçmasına neden olan iç fırtınaları yüzünden hiç belli değildi. Hala çok yakışıklı bir erkekti. Bir tek nokta dışında. Sol gözün durumu bu yüzden daha da dehşete düşürüyordu insanı. Üst göz kapağı çukura kaçmış, göz ucunda kemiğin kırıldığı yerde çökmüştü. Kara kaşındaki iz pırıl pırıl beyaz ve kabarıktı. Boş gözü içine doğru çukurlaşmış, göz kapakları birbirinden ayrılmış, uzun kara kirpiklerin arasından ıslak kırmızı dokular görünüyordu. O iğrenç görünüme acımadan bakmaya imkan yoktu. Blaine'in kendini çelikleştirip yapacağı şeyi hazırlaması biraz zaman aldı. Şasa, sesini sert çıkarmaya çalışıyordu. Şasa hafifçe inledi, boş gözünün kapağı kıpırdadı. Uyan artık. Blaine yatağa yürüyüp onun omzunu sarstı. Uyan, konuşmamız gerek. Git buradan diye mırıldandı Şasa. Daha tam uyanamamıştı. Git, beni rahat bırak. Uyan, Allah kahretsin. Şasa'nın sağlam gözü açıldı, mahmur mahmur Blaine'e baktı. Sonra bakışı netleşti, ifadesi değişti. Burada ne işin var? Başını öteye çevirdi, boş gözünü sakladı. Bir yandan battaniyelerin arasında siyah, esnek göz bandını aradı. Başı hala dönük durumda onu yerine taktı, şeridini kafasından geçirdi, sonra dönüp Blaine'e baktı. Göz bandı ona korsan gibi bir hava veriyor, bir bakıma yakışıklılığını daha da vurguluyordu. Gemiyi pompalama zamanı deyip kapının dışına çıktı. O yokken Blaine taburelerden birinin tozunu aldı, götürüp onu duvarın önüne koydu, oturdu. Sırtını duvara dayadı, purolarından bir tane çıkarıp yaktı. Şasa içeriye girerken şortunun fermuarını çekiyordu. Yatağın kenarına oturup kafasını iki eliyle tuttu. Ağzım leş gibi diye mırıldandı. Ayaklarının arasındaki şişeye uzandı. Viskinin kalanını bardağa son damlasına kadar boşalttı. Boş şişeyi sobanın yanındaki çöp yığınına doğru fırlattı. ''Biraz ister misiniz?'' diye sordu. Blaine başını iki yana salladı. Şasa ona bakıyordu. ''Yüzünüzdeki bu ifadenin ancak iki anlamı olabilir.'' dedi adama. ''Ya burnunuza kötü bir koku geldi ya da beni ayıplıyorsunuz.'' ''Herhalde kaba konuşmak yeni becerilerinden biri. İçki alışkanlığın gibi. İki konuda da seni kutlarım. Yeni kişiliğine pek güzel uyuyorlar.'' Allah cezanı versin Blaine Malcomes diye meydan okudu Şasa. Bardağı dikip bitirdi. Mater yolladı sizi dedi. Senin nerede olduğunu o söyledi ama beni buraya o yollamadı. Aynı şey dedi Şasa. Beni geri istiyor. Topraktan elmas çıkarayım, üzüm toplayayım, pamuk yetiştireyim, para yapayım diye. Allah kahretsin, hiç anlamıyor. Senin sandığından daha iyi anlıyor. İnsanlar savaşta dedi Şasa. David de öteki arkadaşlarım da. Göklerde onlar. Bense burada çamurlar arasındayım. Bir sakat. Pislikler içinde emekliyorum. Çamuru da pisliği de sen seçtin. Blaine kirli kulübeye şöyle bir baktı. Ağlayan da yine sen oluyorsun. Bir an önce gidin buradan bayım dedi Şasa ona. Beni çileden çıkarmadan. Zevkle giderim inan ki. Blaine ayağa kalktı. Seni yanlış tanımışım. Sana bir iş teklif etmeye gelmiştim. Önemli bir savaş işi. Ama bakıyorum sen benim sandığım adam değilmişsin. Kapıya yürüdü, orada duraladı. Bir de davet sunacaktım. Cuma gecesi verilecek bir parti için. Tara o gece Hubert Langley ile nişanını açıklayacak. Hoşuna gider sanmıştım. Ama boş ver. Kararlı adımlarıyla kapıdan çıktı. Birkaç saniye sonra Şasa da kapıya yürüdü. Onun patikaya tırmanışına baktı. Blaine hiç arkasına bakmadı. Doruğa varıp gözden kaybolduğunda Şasa kendini terk edilmiş ve yalnız hissetti. Blaine Malcomes'in kendi hayatında ne büyük ağırlığı olduğunu o zamana kadar hiç anlayamamıştı. Onun bilgece öğütlerine, tecrübelerine gerek polo sahasında gerek saha dışında ne kadar ihtiyacı olduğunu da anlayamamıştı. Onun gibi olmayı ne kadar istemiştim dedi yüksek sesle. Oysa şimdi asla olamam. Eliyle gözündeki kara banda dokundu. Neden ben? Diye kaybedenlerin tipik çığlığı kurtuldu ağzından. Neden ben? En üst basamağa oturdu, körfezin yeşil sularına baktı. Blaine'in sözlerinin önemini yavaş yavaş kavradı. Kendisine teklif edilen işi düşündü. Önemli bir savaş işi. Sonra Tara ile Hubert Langley'i düşündü. Tara, onun ela gözleri, kızıl kumral saçları hayalinde canlandı. Kendine acıma duyguları soğuk ve karanlık bir dalga gibi üzerine kapandı. Yerinden kalkıp kulübeye girdi, musluğun üzerindeki dolabı açtı. Bir tek şişe hey kalmıştı. Ötekilere ne oldu diye sordu kendi kendine. Fare mi var burada? Şişenin kapağını açtı, bir bardak arandı. Hepsi kirliydi. Musluğun içine yığılmışlardı. Şişeyi dudaklarına dikti, dumanı gözlerini yaktı. İçemeden indirip şişeye baktı. Midesi ağzına gelir gibi oldu. İçi birden tiksintiyle doldu. Hem fiziksel hem duygusal tiksinti. Şişeyi eğip altın rengi sıvının tamamını musluk deliğine boşalttı. İçki bittiği, iş işten geçtiği zaman içinde ona karşı o korkunç isteği tekrar duydu, pişman oldu. Boğazı kurumuş, acıyordu. Şişeyi tutan eli titremeye başladı. Vücudunun her kemiğinde unutma isteği sızlıyor, gözü sancıyordu. Acısını geçirmek için gözünü kırpıştırmak zorunda kaldı. Şişeyi kulübenin duvarına savurdu, dışarıya güneş ışığına koştu. Göz bandını ve şortunu çıkarıp kendini yeşil sulara attı. Hızla kral yüzmeye koyuldu. Körfezin ağzına vardığında yorgunluktan tükenmiş, soluk soluğaydı. Yavaşlamadan geri döndü, kıyıya yüzdü. Ayakları dibe değer değmez geri dönüp tekrar açıldı. Böyle saatlerce gidip geldi. Sonunda öyle yoruldu ki kolunu sudan çıkaracak hali kalmadı. Son 100 metreyi canı acıyarak yan yan yüzmek zorunda kaldı. Kumsala çıktı. Islak kumlara yüzü koyun serildi. Ölü gibi yattı. Öğleden sonra geç saatte ayağa kalkacak enerjiyi kendinde buldu. Toparlayarak kulübeye ilerledi. Ayrım sonu.